Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün babalar ve oğullarından konuşacağız.
Evet, yani babalar günü münasebetiyle haftada bir gün hatırlanan ama aslında insan hayatında maddi ve manevi çok büyük yeri olan bir figür, baba figürü. Bugün psikologlar insan karakterini tahlil ederken veya insan hareketlerini tahlil ederken hep biliyorsunuz maziye dönüyor. Her şeyde olduğu gibi tarihi kimse sevmiyor ama tarih hayatımızı anlamanın bir anahtarı.
Kişisel olarak da öyle.
Şahsi olarak da öyle, cemiyet olarak da öyle, dünya olarak da öyle. Baba figürünün insanın gerek erkek olsun gerek kadın olsun baba figürünün çok mühim bir rol oynadığından bahsediyorlar. Bunu zaten bizim kültürümüzde de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de anneler için çocuk yetiştiren tarlalar sözü tabiri var. Şimdi bu çok basit bir şey gibi geliyor ama tarla biliyorsunuz ne yapıyor, tohumu alıyor. Hiçbir şeye benzemeyen bir tohumu bambaşka bir varlığa dönüştürüyor. Baba için de Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Mesela onun için ayet-i kerime yok. Ama Hazreti Peygamber'in sözü var. El veledü sırrı ebihi. Çocuk babasının sırrıdır. Bu çok hülasa bir söz. Buradaki sırdan ne anlaşılıyor? Buna işte gerek genetik benzerlikler, gerek babanın o çocuk doğduğundaki ruh halinin çocuğun karakterine ve ondan sonraki yaşantısına olan tesirinden bahsediyorlar. Bunlar alakalı çok yazılmış, çizilmiş
sözler. Şimdi ona rol model deniyor.
Rol model deniyor. Evet, rol model deniyor ve tarih boyu bu çok ehemmiyetli olmuş. Yani babayla çocuğunun, bilhassa oğlunun, mesela babalar ve kızlar hakkında çok fazla kafa yorulmamış. Anneler ve oğullar hakkında nispeten yorulmuştur ama babalarla kızlar hep iyilerdir nedense. Hı hı. Yani babalarla kızlar arasında problem hiç olmamıştır. Yani üzerinde konuşulacak bir mevzu olarak görülmemiş. Çünkü inanılmaz bir ahenk var.
Evet, çok uyumlu.
Şaşılacak bir ahenk vardır babalarla kızlar arasında. Ben çevremde babasıyla iyi olmayan bir kız görmedim veya kızıyla iyi olmayan baba görmedim. Ama diğeri, yani baba oğlu, baba anne oğlu, anne kızı, bunun arasında problemli irtibatı olanlar çok. Ama babalarla kızlarda böyle değil. Onun için babalar ve oğullar diye roman var biliyorsunuz. Hı-hı. Anneler ve kızlar diye roman var. Anne ile oğul arasındaki münasebet zaten psikolojide Oidipus kompleksi diye çok ciddi bir psikolojik sendrom diyelim. Onun ismi olmuş. Evet, Elektra kompleksi diye bunun bir zıttı var. Yani çocuk babaların, kızların babalarına olan
sevgisi.
Tabii o da aslında onların hayatını mahvediyor. Yani kadınlar niçin mutlu olamıyorlar? Çünkü babalarını çok seviyorlar. Evlenecekleri adamın babalarına benzemesini istiyorlar. Bunun olmak ihtimali de çok düşük. Çünkü insanların birbirine benzeme şeysi azami %50'dir. Benzeme şeysi. Onun için çok zor. Onun için kızların bu Elektra kompleksi de kızların mutsuzluğuna sebebiyet
veriyor. Erkekler birbirine benzer Ekrem Bey.
Diyorsunuz. Evet. Tabii şimdi %50 zaten oradan kastediyorum. Bütün erkeklerde müşterek olan hususiyetler. Elbette onda vardır ama kadınlar onun
çok
üzerinde
sıra dışı kötü olmadıkça psikolojik problemleri onları dışarıda tutuyorlar.
Hani, normal insanlar.
Bağıran, döven, sert, kaba davranan onları dışarıda ama standartta erkekler de kadınlar da aslında ortak noktası çok olan.
İşte %50'si aynı. %50 ile ama insanlar yetinmedikleri için hep bunun fazlasını düşündükleri için problem çıkıyor.
Kadınların orada aradıkları şey babalarının onlara duydukları sevgi. Eğer ona sevgi gösterecek bir erkek bulurlarsa babalarıyla ortak nokta da buluyorlar. Çünkü sevgi insanları ortaklaştırıyor.
Doğru
aslında.
Ama tabii yani baba ile kız arasındaki sevgiyle eşler arasındaki sevgi aynı olmadığı için bu da bu sefer başka problemleri doğuruyor. Ama yani şunu bilmek lazım ki hiç kimse kimsenin yerini tutamaz.
Elbette.
Hiç kimse kimseye benzeyemez.
Zaten tutmamalıdır da.
Tutmamalıdır. Zaten normal olanı evet. Bu. Zaten bu çok bu normal bir şey olmadığı için psikolojide bir müessese olmuş.
Biz bugün babalar ve oğullarını konuşacağız. Aslında toplumun devamlılığı açısından biraz önce rol model olması hasebiyle kıymetli olduğunu söyledik. Ama biz bugün biraz yetiştirme biçimlerinden özellikle Anadolu'da bizim coğrafyamızda ya da bizim kültürümüzde Osmanlı'da babaların erkek çocuklarını nasıl yetiştirdiğini konuşacağız.
Evet, şimdi babalarla oğullar arasındaki münasebetin psikolojik ebadı bizi aşıyor. Biz bunun mütehassısı değiliz. Ancak gördüklerimizi söyleyebiliriz ki o da nedir? Çocuk küçükken babasını gözünde çok büyütür, ona çok saygı duyar. Yaşı ilerledikçe, yani sokağa çıktıkça, başkalarıyla tanıştıkça babası gözünde küçülür, küçülür, küçülür ve daha sonra bir düşmana dönüşür. Sonra yaşı ilerledikçe tekrar babası o çocukluğundaki haline döner. Hemen hemen ben zannediyorum bütün insanlarda baba ile oğul arasında böyle bir psikolojik pozisyon var. Yani bazı babalar çok ilgisiz, çocuk kendini ona beğendirmek için çaba harcıyor. Bu onun psikolojisini bozuyor. Veya baba aşırı ilgili, bu çocuğu pısırık yapıyor, başka problemleri tevlit ediyor, doğuruyor. Baba çok başarılı, çok parlak. Yani bu sefer evlat öyle değil.
Gölgesinde kalıyor.
Gölgesinde kalıyor. Bunun tarihte çok misali var. Mesela tarihte Kanuni Sultan Süleyman'ı herkes tanır. Fakat Sultan II. Selim'i hiç kimse bilmez. Bilenler de şu Sarı Selim mi? Ya ona Sarhoş Selim falan diyorlar. Kim öyle bir padişah var? Ne yapmış? Derler. Halbuki Sultan II. Selim Kanuni Sultan Süleyman ayarında bir adamdı. Onun zamanında fetih diyorsanız Kıbrıs fethedildi, Tunus fethedildi. Onun zamanında sanat diyorsanız Türkiye'nin en güzel sanat eseri olan Selimiye Camii yapıldı. Onun zamanında vizyon diyorsanız Don Volga nehirleri arasında kanal açılmaya başlandı ki oradaki Türklerle irtibat kurulsun. Onun zamanında bolluk yaşandı. Şahsiyet olarak fevkalade kibar, zevki selim sahibi ve dünyanın en meşhur şairlerindendi. Yani Sultan II. Selim Osmanlı padişahının hepsinin şiirle biliyorsunuz alakası var ama Sultan II. Selim çok kıymetli bir şairdir. Bunu sanat tarihçileri söylüyor. Fakat babasının gölgesinde kaldığı için Sultan II. Selim kimse bilmez.
Ama sorsanız babasına, o da babasının gölgesinde kaldığını söylerdi.
Ama Kanuni Sultan Süleyman az çok babasını en azından egale edebilmiş, en azından onun yani seviyesine gelmiş birisi. Ama mesela bu böyle olabiliyor. Tarihte bu var. Mesela Franz Kafka zamanın çok meşhur yazarlarından Çek. Gençler seviyorlar onu, biraz melankolik olduğu için. Gençler de biraz melankoli, moda malumunuz son zamanlarda farklı olmak için. Franz Kafka'nın babası çok muvaffak, çok yakışıklı, çok sağlıklı bir adamdı. Franz Kafka gerek bedenen gerek ruhen hastalıklı birisiydi. Çok da muvaffak değildi. Yani tamam, bir romancı olarak, hikayeci olarak belki parlak ama o zaman öyle bir şey yoktu. Onun için babasıyla araları hiç iyi değildi. Onun Babaya Mektup diye bir eseri vardı. Sonradan neşredildi bu. Yani babasını öldürmeyi düşündüğü çok olmuş. Babasından nefret ediyor.
Onu geçemediği için.
Geçemediği için. Yani mektubu okuduğunuz zaman zaten kendisini çok iyi tahlil etmiş. Zaten Franz Kafka'nın hususiyetleri odur. Tasvir kabiliyeti çok güçlü. Bu tarihte çok rastlanan şeyler. Yani çocuklarla babalar arasındaki psikolojik uyumsuzluklar. Biz işin kültür ve tarih kısmına dönelim, temas edelim. Bizim kültürümüzde çok çeşitli baba-oğul münasebetleri var. Mesela bizim kültürümüzün esasını teşkil eden mukaddes kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan baba-oğul hikayeleri var. Mesela Hazreti Adem'le oğlu Kabil. Yani dünyada ilk cinayet işleyen oğlan, ilk peygamberin, ilk insanın oğludur. Düşünün, baba oğluyla böyle bir imtihan edilmiş ve öldürdüğü de diğer oğludur. İkincisine Nuh peygamber. Nuh peygamber bütün dünyayı suların basacağı kendisine haber verildiği zaman bir gemi yapıyor. Ailesini ve kendisine inananları gemiye dolduruyor. Her biliyorsunuz hayvandan da bir çift alıyor. Oğullarından bir tanesi, ki bunun isminin Kenan olduğu söyleniyor. Yam olduğu söyleniyor, belli değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Evladım diyor, gemiye gel diyor. Bak, bütün her tarafı su basacak, gemiye gel. O bir şey olmaz diyor, ben dağın tepesine çıkarım. Kurtulurum diyor ve bir dalga geliyor. Yani. Çıktığı dalga onu alıyor. Hatta burada yine çok hazin bir diyalog var Allah'la Nuh peygamber arasında. Ya Rabbi, hani diyor sen benim ehlim kurtulacak demiştin, ailem kurtulacak demiştin. Ama oğlum boğuldu. Cenab-ı Hak diyor ki o senin oğlun değil. O senin ailenden değil. O kötü bir insandı. Çünkü sana inanmıyordu. Hı. Yani seninle aynı şeyi paylaşmıyordu. Yani baba oğlunun iyiliğini ister.
Biyolojik olarak belki öyle. Oğlu ama evet. Onu desteklemedi, inanmadığı için.
Mesela Kur'an tefsirlerinde der ki oğlu istediği gibi olmayan babaları, burada bir teselli vardır. Şimdi burada tabii antiparantez şunu söyleyeyim. Her baba oğlunu kendi hayal yapamadıkları, hayal ettikleri şeyleri yapma vazifesini yüklemiştir. Problemler buradan doğuyor biraz da. Hatta komplekslerini çocuğuna yüklemiştir. Dedik ki elveled sırrı ebihi. Bazen bakıyorsunuz çocuk mükemmel bir baba, hakikaten çocuğu mükemmel oluyor, diyorsun işte sır çıktı. Bazen de bakıyorsunuz baba iyi, çocuk değil. İşte orada da başka sırlar var. İşin içinde başka sırlar var. Şuur altında. Onlar bu sefer çocuk da çıkıyor. Bir ahbabım vardı benim, iki çocuğu vardı. Birinden memnundu, birinden değildi. Dedi ki memnun olmadığım çocuk benim yaramaz zamanlarımda olan çocuktur dedi. Hmm. Bu da benim uslu zamanlarımda olan çocuktu. Onun için ben bir şey demiyorum dedi. Kendimi suçluyorum dedi.
Hmm. Ben her ikisiyim aslında.
Evet, evet öyle dedi. Yani bu çocuklar ben suçlayamam ki onları dedi. Benim o yani aynı bu hadis-i şerif. Biraz da bundan kaynaklanıyor. Çocuklar fazla idealize ediyorlar çocuklarını. Onlardan fazla şeyler bekliyor. Halbuki çocuğun kapasitesi bellidir. Herkes çocuğu hakkında fevkalade subjektiftir. Yani anne babalar çocuklarını çok
tabii,
fazla...
Tabii elbette tarafsız
değerlendirmek. Normal olarak değerlendiremiyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de çok daha parlak baba oğul hikayeleri anlatılır. Bunlardan bir tanesi İbrahim peygamberle oğlun hikayesidir. Kim olduğu Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor. İsmail olabilir, İshak olabilir. İsmail diyen de var, İshak diyen de var. Yaygın kanaat İsmail olduğudur. İbranilerde insan kurbanı adeti var. Yani onlarda böyle bir adet var. İbrahim peygamberin de çocuğu olmuyor. Çocuğu olmamak büyük bir eksiklik ve kusur o zaman için. Ya Rabbi benim bir oğlum olsun sana kurban edeceğim diyor. Bir oğlu oluyor. Fakat kurban etmeyi unutuyor. Yani geciktiriyor. Biliyorsunuz 3 defa rüyasında vaadini yerine getir. Şimdi burada bu baba için çok zor bir şey. Bunu kimse bilmez. Ben şimdi gençlere diyorum evladım anne baba olun anlarsın. Ben seninle hiçbir şey anlatamam. Hiçbir şey. Yani babalarına bazen şikayet ediyor. Annelerine haklılar. Biraz söyledi ama.
Bu hep söylenen bir şey mi? Ama. Yani hep şikayet evet, edilmiş.
Ama yani baba olmadığınız müddetçe siz. Yani bazı babalar vardır fevkalade hassasiyetsiz. Yani sanki taş. Anneler de var böyle. Az da olsa. Ama bunlar istisnadır. Umumiyetle. Bir baba için evladı hayattaki en değerli şeyidir. Kendinden daha değerlidir. Bunda hiç şüphe yoktur. Yani tarihte çok hikayeler vardır.
Tabii.
Babası evladı yaşasın diye kendini
annesi babası
feda eden tabii, anne baba hikayeleri. Tabii. Bilhassa anne hikayeleri çoktur ama baba hikayeleri de vardır. Yani babanın böyle yapması daha zor. Çünkü babalar biliyorsunuz erkektir. Erkekler daha soğukkanlı düşünür. Anneler daha
duygusaldır.
Fakat babalarda da böyle bir şey var. Hatta Hazreti Peygamber buyurmuş ki annenin bedduası tutmaz, babanın bedduası tutar. Çünkü anneler duygusaldırlar. Çocuklardan çok şey beklerler, kırılırlar, beddua ederler. Samimi değillerdir.
Kalpten zaten söylemez.
Fakat baba beddua ettiyse soğukkanlı baba demek ki çok canı yanmıştır. Onun için baba bedduasından sakınmak lazımdır diyor Hazreti Peygamber. Şimdi bu baba için çok zor. Yani evladını kaybetmek çok zor. Geçen bir hikaye okudum. Hikaye ama adamcağızın 6 tane çocuğu ölüyor küçükken. Ve adam sarsılıyor. Yani kolay bir şey değil. Eskiden çocuk ölümleri çok fazlaydı. Çocuğu ölmeyen insan yoktu. Yani benim babaannemin bir oğlu zatürreden ölmüş 3 yaşındayken. Hem de babaannemin kucağında ölmüş. Bir oğlu 5 yaşındayken benim ismim taşıdığım Ekrem. Kuş parazından ölmüş. Difteri biliyorsun bir tabii, günde bir akşama gelmiş ve ölmüş.
Eskiden öyleydi.
İlaç yok. Salgın o zaman şehirde yaşadıkları halde o zaman doktor olduğu halde biliyorsun difteri anında öldürür. Anneannemin öyle bir zatürreden ölen kızı var. Bir anneanneme göre nazardan ölen kızı var. Bir de anneannemin kendi öldürdüğü bir kızı var. Emzirirken uyuyakalmış. Uyuyakalmış. Kadıncağız ölene kadar ağladı. 60 gün oruç tutmuş kefaret orucu. Öyledir dinimizde. Hatayen öldürürse birisi kefaret verir. Buna rağmen hep onun ismini söylerdi. Ölmeyen insan yok. Bu çok zor. Çok zor. Allah kimseye evlat acısına imtihan etmesin. Adamcağızın 6 tane çocuğu ölüyor. 7. hastalanıyor. Ya Rabbi diyor bunu da mı alacaksın diyor. Böyle yarı sitem yarı isyan uyuyakalıyor. Çocuğun başında bir rüya görüyor. Bunu cehenneme götürüyor zebaniler. Cehennemin kapısında bakıyor çocuklarından bir tanesi. Ben babamı sokmam diyor. İkinciye götürüyorlar. İkinci çocuğu. Ben babamı sokmam. Üçüncüye götürüyor. Üçüncüde de 6 tane kapı. Cehennem 7 kapıdır. Hmm. 7. kapıya geliyor hiç kimse yok. Eyvah diyor uyanıyor. Ve çocuk vefat etmiş.
Hmm.
Bu bir teselli. Bu bir tesellidir. Küçük çocukları ölenler için böyle bir teselli var. İbrahim peygamber için bu zor. Fakat çocuk evladım diyor böyle böyle Rabbim bana emretti. Seni kurban etmem lazım. Çocuktaki teslimiyete bakın ki nasıl emrolunduysa öyle yap babacığım diyor. Yani bu da muazzam bir şey. Tabii ancak ileride peygamber olacak bir çocuk bunu söyleyebilir. Ondan sonrasını zaten biliyoruz. Bu bir imtihandı. İmtihanı ikisi de geçtiler. İşte burada el veledü sırru ebihi. Çocuk babasının sırrıdır şeysi ortaya çıkıyor. Yani İbrahim'in teslimiyeti İsmail'in teslimiyetiyle beraber geliyor.
Tekrar döneceğiz bu konuya. Kısa bir ara verelim lütfen.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Babalar ve oğullarını konuşuyoruz. Baba oğul ilişkisi aslında hayatta devamlılığın da ilişkisi. Miras olarak öyle, soy olarak öyle, iş olarak öyle. Pek çok toplumda soy erkekle devam ediyor.
Şimdi bu uyumlu kabuldür. Yani evet, genetikte bir kimsenin annesi, anneannesi hepsi rol oynar. Ama ilmi nesep denilen jenealojide, yani nesil babadan yürür. Bu dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir kaidedir, umumi prensiptir. Yani baba böyle gider. Onun için tarih boyu insanlar oğulların olmasını istemişler. Bu kadın erkek eşitliğiyle alakalı bir şey değil. Yanlış zannediliyor. Yanlış anlaşılıyor ki babalar kızlarını oğullarından daha çok
bazı
severler.
Bazı toplumlarda ters ama çok
çok istesin. Çok az ama bunlar. Bu birkaç cemiyette böyle. Onun da sebebi erkek sayısının fazla, kadın sayısının az olması. Çünkü kadınların öldürülmesi. Çocukken öldürülme sebebiyle erkek sayısı fazla olunca kadın hakimiyeti, madalşahi bir sistem oluyor. Ve bu çok istisnaidir. Çok istisnaidir.
Türklerde nasıldır?
Türklerde peder şahidi, babadan. Hatta bunu şuradan anlayabiliriz. Evlenen kadına ne derler? Düğünde evleniyor.
Karı koca.
Evleniyor. Düğünde gelin.
Gelmekten. Ha, gelen.
Peki damadın bir ismi daha vardır Anadolu'da. Gelin.
Damat.
Gelin ne olmak? Gelin güvey olmak. Güvey, güvenilen demek. Yani kızı emanet ediyorsunuz.
Ha, güvendik de emanet ediyoruz.
Yani bu Türklerin pederşahi ananesinde bu kelimelerde bir delalet vardır. Hatta kadın da öyledir, katmaktan. Erkeğin ailesine katılıyor. Katun. Başka rivayetlerde var ama büyük ihtimalle bu katmaktan gelen.
Ama erkek egemen devam ediyor. Erkek, evet. Soy da erkekten.
Ama o zaten biraz da sosyal zaruretler öyle. Yani güç meselesi, koruma meselesi, savaş meselesi biraz da bunlarla alakalı bir şey.
Evet.
Kadın hamile kalıyor, hastalanıyor. Bunu nasıl yapabilir bunu? Oğlunun olması bir, isminin devamı, daha mühimi aile servetinin devamıdır. Umumiyetle Anadolu'da insanlar ya çiftçidir ya sanat erbabıdır. Veya ulemadandır veya bürokrattır, az da insanlar. Hepsi çocuklarını yerine yetiştirirler. Ulema çocuğun ulemadan olmasını ister. Niye? Hazır kitaplar var, hazır hoca var. Bürokrat çocuğun bürokrat olmasını ister. Niye? Hazır, çünkü imkanları var.
Bir de öğretebilir onu yaşarken.
Onun için evet. Yanında staj görür. Yani hani alimin çocuğu yarı alim, armut dibine düşer sözleri bunun için söylenmiştir. Çiftçi ister ki çocuğu çiftçi olsun, tarlalarını ekip biçmeye yani devam etsin. Bu Avrupa'da da böyle. Sanatkar ister ki çocuğu sanatını öğrensin ve devam etsin. Bu eskiden Anadolu'da ve dünyanın her yerinde kaideydi. Bunun istisnası yok denecek kadar azdı. Yani %90 çocuklar babalarının mesleklerini, işlerini devam ettiriyorlar.
Ona uygun olsa da olmasa da, beğenmese de.
Zaten beğenmem falan diye çok bir tercih. Eskiden insanların ben bunu beğendim, ben bu işi beğendim, ben bu yemeği beğendim, ben bu kızı beğendim, ben bu erkeği beğendim. Böyle bir şey hakları yoktu. Cemiyette herkesin bir sorumluluğu vardı. Büyükler karar verirdi, anne babalar. Çocuklar bunu uyarlardı. Bu gelenek böyle devam ediyordu. Yani herkes için bu böyle. Çok nadir, çok nadir aşırı zeki bir çocuk, bir çiftçi çocuğu veya sanatkar çocuğu farklı bir iş yapabildiği gibi, çok pelit, çok durgun bir çocuk da babasının işinde muvaffak olamayıp ortada kaldığı oluyor. Veya meslek değiştirdiği.
Öyle durumlarda oluyor. Da komşuya çırak olarak
veriliyor, evet, değil mi? Evet, ne diliyor. Veya hiçbir şeysi olmayan bir babanın çocuğu, ya hiçbir şeysi olmadığı gibi babası gibi devam ediyor. Veya kabiliyeti varsa, şansı da yaver giderse babasının şeyinden çıkıyor, yolundan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de Davut peygamberin mirasına Süleyman peygamberin varis olduğu anlatılır. Hani şimdi diyorlar Cumhuriyet Kur'an-ı Kerim monarşiye karşı. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilen monarşidir. Bunda baba oğulla alakası vardır. Monarşi baba oğul münasebetinin en vurgulu olduğu sistemdir. Zaten Allah'la kul arasındaki münasebetin bir benzeridir monarşi. Hükümdar ve teba. Burada aynı şekilde baba oğul münasebeti. Çünkü baba hükümdarın yerine oğlu geçecektir. Baba oğul münasebetinin en vahim veya en tatlı veya en karmaşık olduğu yer monarşilerdir. Çünkü hükümdar ister ki oğlu kendi gibi iyi bir hükümdar olsun. Onu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Çocuğu buna müsait değilse fikren, bedenen, çünkü bir genetik diye bir kaide var. O zaman baba perişan olur. Neden bu çocuk benim istediğim gibi olmuyor?
Bir de olmadığını düşünün hiç.
Veya çocuğu olmuyor. O zaman hanedan bitiyor.
Erkek çocuğu olmuyor.
Hanedan bitiyor. Yani
hanedan bunu
böyle
yaşamış.
Sönmüş. Hanedan biterse devlet çökebilir. Mesela Sultan İbrahim'in uzun zaman çocuğu olmadı. Yıllar sonra Şehzade Mehmet olunca bütün İstanbul bayrağı mı yaptı? Çünkü padişahın çocuğunun olması devletin devamı demek o zaman. Bütün dünyada bu böyle. Şimdi bir de başka bir şey söyleyeceğim. Oğlu babası gibi kabiliyetli. Her şeyi çok iyi yapıyor. Bu sefer de başka bir problem
İsyan
var.
İsyan edebilir.
Ya etrafını bunun Çanakkale'liciler doldurup da babaya karşı kışkırtırlarsa. Çünkü tarihte çok benzer olmuş bunun. Çok benzer olmuş. Onun için monarşilerde baba ile oğlun münasebeti fevkalade sıkıntılıdır. Bizim eski kültürümüzde baba ile oğul arasında hep bir mesafe vardır. Yani hiçbir zaman babalar çocuklarını sevmezler, öyle yüz göz olmazlar, fazla konuşmazlar. Hep bir ciddiyet hakimdir. Bilhassa şarkta, peder şairlikten gelen bir şey bu. Ama bu gardta da böyle. Tabii bu son zamanlarda yıkıldı.
Parantez açacağım buna. Ben oğlumu sadece uyurken sevdim.
Çok yaygın bir bilgi o.
Evet. Evet. Anadolu'da, evet. Eski İstanbul'da. Kızıyla mesela, kızıyla daha samimi olup oğluna sürekli mesafe
aynen
koyan
mesafeli,
bir ilişki var.
Maalesef bu tabii bu biraz geleneklerden kaynaklanıyor. Ananeler böyle. Babasından öyle görmüş. Çocuğunu da öyle terbiye ediyor. Hatta Hazreti Ali'ye sormuşlar, biz çocuklarımızı terbiye edemiyoruz. Sokrat bile demiş ya, sizle konuşmuştuk programdan önce, çocuklarımız bizi dinlemiyor. Ben de okumuştum, mabetlerimize gençler yani. Geldi. Değişen hiçbir şey yok. Binlerce yıl aynı şeyler devam ediyor. Yani böyle bir problem var. Çocuklarımız bizi dinlemiyor. Onları nasıl terbiye ediyorsunuz diye soruyor Hazreti Ali. Nasıl terbiye? Babalarımızla nasıl gördük? Öyle. Her likülü zemeni rical ve mekal diyor. Her devrin hükmü ve insanları ayrıdır. Zamanın icablarına göre
yani
terbiye edin.
Yani aslında babanın da çocuğunu yetiştirirken öğrendiklerinin üzerine bir şey katması
eklemesi
gerekiyor.
Lazım.
Yani süreç hiç bitmiyor aslında.
En azından etrafını iyi gözlemesi lazım. Canım biz babamıza böyleydik dediğiniz zaman çocukların en sevmediği şey biliyorsunuz. Bizim zamanımızda böyleydi. Biz şöyle yapardık. Biz, o devir öyleydi. O devir öyleydi. Bunu anlamak lazım. Biz biz çocukken de bunu yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz. Yani bunu anlamak lazım. Her devrin hükmü ayrıdır. Siz babanız değilsiniz. Oğlunuz da siz değil. Bir kere bunu kabul etmeniz lazım. Tarih boyu bunun çok misali var. Dediğim gibi monarşiler bunun en göze çarpan tarafıdır. Bu terbiye de böyle bir problem yaşamış. Onun için hükümdarlar çocuklarını uzak tutarlar. Anneleriyle hep onları görüştürürler. Bu sefer anne figürü babanın önüne geçer. Bu da iyi bir şey değil. Mesela Yavuz Sultan Selim düşünebiliyor musun? Babasıyla 30 sene hiç görüşmedi.
30 sene?
30 sene. Trabzon'a Sancakbey olarak tayin edildi. Annesiyle beraber gitti. Bir daha babasını hiç görmedi. Babasını görmek için geldiği zaman vezirler ne dediler? Sultan Selim size isyan etti dediler. Padişah da baktı, hakikaten ordusuyla gelmiş. İsyan etti zannetti. Dedi benim derdim isyan değil. Ben babamla görüşmek, konuşmak istiyorum dedi. Duyun ki babam yaşlanmış.
Bir de o süreçte aslında mesela babadan öğreneceklerinizi de kapanmış
kapatıyor.
Oluyor.
Yani sancağa çıkıyorsun. Sancakta ne öğrenirseniz.
Yanında mutlaka lalaları var, hocaları var, akıl danışabileceği insanlar evet. var. Ama işte eski toplumun belki baba çocuk ilişkisinde en fazla göz ardı ettiği şey... her ikisi de yetişkin bir erkek olsa da her ikisinin de sevgiye, sohbete,
birbirinin,
evet. birbirinin sıcaklığına ihtiyacı var. Aynı genetiksiniz,
evet.
aynı
maalesef baba ile oğul, baba ile oğul münasebetleri ya arkadaş gibi oluyor, o da sağlıklı değil. Çünkü babanız sizin arkadaşınız değil.
Tamam.
Veya patron işçi demeyeceğim, daha korkunç ne olabilir, onun gibi, o da iyi değil. Baba ulaşılamayan bir insan. Çocuğun gözünde baba bir psikopat. Halbuki öyle değil. Baba kendisini ağır satmak istiyor. Çocuğuyla yüz göz olmak istemiyor. Yüz göz olamadığınız zaman işte o sırrınızı ona aktaramıyorsunuz. Münasebetiniz sağlıklı olmuyor. Bu sadece sizin münasebetinizde değil, çocuğun ondan sonraki hayatına da tesir ediyor. Evet. Pek çok insanın çocuklarıyla, karısıyla, çevresiyle yaşadığı problemlerde psikologların babasıyla olan münasebetlerini yapması yanlış değil.
Belki Yavuz Sultan Selim'in bu kadar
sebebi budur.
Sinirli evet. olmasının sebebi aslında, de bu olabilir.
Öyle derler. Yani hem küçük oğlu olmasının sebebi var, şeker hastası olmasının tesiri var ama bunun da tesiri var. Yani Oidipus hikayesi biliyorsunuz, babasını öldüren, babası onu bir kehanet sebebiyle attı. Öldürülmesini istedi. Tep kralı. Öldürmediler onu, acıdılar. Yani ondan sonra o biliyorsunuz çok maceralıdır Yunan mitolojisinde. Ondan sonra geldi, bilmiyor tabii annesi olduğunu, annesiyle evlendi. İşte buna Oidipus kompleksi, babasını öldürdü ve annesiyle evlendi. Buna Oidipus kompleksi diyorlar. Çocukların babalarıyla çok kötü düşman. Olup anneleriyle iyi olmasını buna bağlıyorlar. İşte bu biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii babalar bazen de aşırı idealist oluyorlar. Mesela Namık Kemal'in oğlu vardı, Ali Ekrem Bolayır. Kıymetli bir yazar. Sultan Abdülhamit onu saraya almış, mabeyin katipliği yapmış. Onun bir oğlu vardı Cezmi diye. Babasının Namık Kemal'in romanı vardır Cezmi. Ondan ilhamla koymuş. İdeal yetiştirmek istedi o çocuğu. Avrupa'ya gönderdi. Birkaç dili gayet güzel konuşuyor. Piyano çalıyor, keman çalıyor. Çok şık, çok yakışıklı bir çocuk. Babası onu devamlı idealize etmek istedi. Keman öğretmeni bir hanım tuttu, Fransız. Kadın evliydi, ona aşık oldu. Ve ondan sonra intihar etti. Bu vahim bir...
Türk Edebiyatı'nda oğlu intihar eden ve ondan sonra Halit hayatı Ziya, değişen çok
Halit
insan
Ziya'nın
var.
Oğlu Vedat Uşaklıgil aynı şekilde çok iyi yetiştirilmiş.
Ümit Yaşar'ın oğlu
rint bir adamdı, alkolikti biliyorsunuz. Birkaç kere intihara teşebbüs etti, muhtemelen ruhen rahatsızlığı vardı. Oğlu baba intihar öyle edilmez, böyle edildi. Hı. Kendisi Galata Kulesi'ni aşağı attı. Yani net ailedeki travmayı düşünebiliyor musunuz?
Yani artık şöyle oluyorsunuz ama bir süre sonra. Eyvah babam bugün ne yapacak? O güne öyle uyanıyorsunuz. Evet, evet, eyvah tabii. Ne olacak? Hayır, bugün nasıl yapacak?
İnsanların ruh sağlığı...
Bitiyorsunuz bir yerde ve diyorsunuz ki öyle olmaz, böyle olur.
Hülya Hanım, bir hava cereyanı olduğu zaman en sağlam insan nezle oluyor. Halbuki insanın ruh sağlığı bedeninden çok daha zayıftır. En ufak bir hadise insanın ruh sağlığını çok sarsıyor. Çok nadir insanlar var. Otokontrol çok güçlü olan, hayran olduğumuz insanlar yaşadıkları bütün travmalara rağmen... Ben çocukluğumda psikolojiye çok meraklıyım. Etrafımdaki insanları hep böyle değerlendirdim. Hani tıp fakültesine giren talebeler hemen önce kendine sonra başkalarında hastalık şey yapmaya bakar ya. Onu çocukluğunu bildiğiniz kişilerin bakıyorsunuz. Hep bir bağlantı kuruyorsunuz. Yani büyük ölçüde doğru çıkıyor. Vedat Uşaklıgil aynı şekilde intihar etti. Diplomat olarak yetiştirmiş. Çok kıymetli bir gençti. O da yine böyle bir skandal. Böyle bir skandal sebebiyle burada söylenmesi lazım değil. İntihar etti. Ümit Yaşar'ın oğlu keza öyle. Mehmet Akif oğlunu idealize ederdi. Ve Safahat'ta oğlu idealize edilmiş bir gençtir. Bu genç dindardır ama modernist bir dindardır. Ananelere düşmandır, tasavvufa düşmandır, Sultan Abdülhamit'e düşmandır. Cumhuriyetçidir, işte hürriyetçidir. Böyle bir genç idealize ettiği Asım'ın nesli dediği budur. Sultan Abdülhamit, şimdi bazen görüyorum Asım'ın nesli Sultan Abdülhamit'e sahip çıkıyor. Halbuki ikisi birbirinin zıttıdır. Mehmet Akif'in idealize ettiği bu genç kendi oğlu... Tophane'de bir arabada yatan esrarkeş bir gençti. Çok yani, da iyi yetiştirmeye çalıştı onu ama.
Gerçekle.
Evet, alkolikti, gençti, dilenciydi. Ondan bundan para dilenirdi. Akif'in oğlu diye verirlerdi. Bulduğunu içerdi, şarap marap ne bulursa ispirto, esrar içer. Ve arabada öyle buldular bir gün. Mehmet isminde bir çocuğu vardı. Tevfik Fikret'i söylememek mümkün mü? Tevfik Fikret malumunuz edebiyatımızın en kıymetli şairlerinden. Yani fikriyatında gelgitler olsa bile... böyle bilinen bir insan. Onun da Haluk diye bir meşhur oğlu vardır. O oğlunu idealize etmişti. Yani berbat memlekette ben Haluk diye bir çocuk yetiştireceğim. İşte millete numune olacak. Haluk Amerika'ya gönderdi. O zaman Amerika parlak. Haluk papaz oldu. Hristiyan oldu. Papaz olarak öldü. Bir kasabada hem de. Yani hani Amerika'da da bir mütefekkir falan olmadı Haluk. Bir yazar olmadı. Bir politikacı olmadı.
Olmak istemedi
de. Olmak istemedi. Bir kilisede papaz Eyvallah. Olarak hayatını tamamladı. Necat Ekrem Recaizade'nin genç yaşta öldü. Onun için babası şiirler yazdı. Gül hazin, sümbül perişan, bağza. Yani oğlunun acısını terennüm eden şiirler yazdı.
İşte bir sürü şey hayal ediyoruz çocuklarımız için ama galiba belki de ben kendi bakış açımla bunu söyleyebiliyorum. Yani arkasından şiir yazmak yerine yüzüne sevdiğimizi söylemek.
Olsaymış iyiymiş. Ama işte o zamanın kültürü buna müsait değil. Babalar ve Oğullar diye Türgenev'in çok meşhur bir romanı vardır. Çok meşhurdur. Herkese okumasını tavsiye ederim. Türgenev çok esaslı bir yazardır zaten. Orada yanlış hatırlamıyorsam oğul Vasili, baba Ivan, Bazarov ailesi. Onu da yanlış hatırlıyorum. Çok şey unutuyorum ben şimdi. Çok eskiden okumuştum. Orada şimdi tabii oğlu o zamanın modasına uygun olarak anarşist, hürriyetçi, anarşist, dine uzak. Baba da o zamanın modasına uygun olarak tabii ki monarşist, ananelere sıkı sıkıya bağlı. Onların arasındaki o kuşak çatışmasını fevkalade güzel anlatıyor. Fakat aslında baba oğul karakter olarak birbirinin aynısı. Aynısı. Bu çok enteresan. Zamanımızda da öyle. Yani babasıyla kuşak çatışması yaşamayan insan yok. Babasının ölmesini temenni eden genç çoktur.
Of.
Yani o kadar birbirlerine düşerler ki sudan sebeplerle. Bakarsınız çocuk da haklı, baba da haklı. Çocuk da haksız, baba da haksız. Yani bu tabii çocuk yetiştirmek kolay değil. Elimize reçete verilmiyor. Biliyorsun her makinenin yanında bir kullanma tarifnamesi var. Çocukların kullanma tarifnamesi yok. Siz umumi çocuk cinsinin tarifnamesine göre yetiştirdiğiniz zaman da her zaman birebir uymuyor. Ki insanların çoğu o çocuk yetiştirme tarifnamesine de
hele
bilmiyor.
Şimdiki nesil maalesef. Şimdi biz eleştiriyoruz geçmiş nesilleri ama bundan sonra 2-3 nesil sonra belki bir baba çocuk ilişkisi, anne çocuk ilişkisi, hani doğurmak sebebiyle belki biraz daha farklı anne çocuk ilişkisini başka bir kategoride mi kullanmak, değerlendirmek lazım ama ben baba çocuk ilişkisini özellikle işte ayrılan aileler, çocukların yetiştirme biçimi, babaların, annelerin çok yoğun çalışması, belki doğurup bir kliniğe, bir yere bırakacağız ve diyeceğiz ki biz hafta sonu gelip
muhtemelen
görelim.
Isparta örneği gibi. Şimdi eskiden çocuklar kalabalık ailelere doğuyordu. Kalabalıktan kastettiğim öyle bir aşiret değil elbette. Dede, babaanne veya anneanne dede, anne baba, yani bu böyle bir ailede doğuyor. Anne baba gündelik işlerle meşguller, çocukla dede ve nine meşguller. Dede ve nine çocukla daha sağlıklı münasebet kurabiliyor.
Çünkü
eskiden.
Bir de şöyle bir şey var, yani baba otoritesi de kırılmıyor böylece. Anne
işte
otoritesi.
Onu söyleyeceğim. İşte onun için anne ve baba ile çocuk arasında mesafe kalıyor. Normal bir mesafe kalıyor. İyi bir şey. Belki çok ideal değil ama sağlıklı bir münasebet kalıyor. Anne baba, bizim bir komşumuz vardı. İnsan torununu niye sever diye düşünürdüm. Sonra aklıma geldi ki düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi bir tabir var. Hazreti Peygamber buyurmuş ki evladüna, ekbadüna, çocuklarımız ciğerlerimizdir. Hakikaten öyle. Ciğersiz insan yaşamaz. Bir şair de diyor ki sigaruhum umarauna ve kibaruhum adauna. Küçükleri amirlerimizdir. Büyükleri de düşmanlarımızdır. Yani yaş ilerledikse anne babaya çocuğun düşmanlığını anlatıyor. Ama dediğim gibi yaş ilerledikçe tam tersine dönüyor. İşte o sağlıklı bir münasebet kuruluyordu. Dede, nine, çocuklara hem...
Onlar da artık çocuğa dönüyorlardı. Belki biraz daha birbirlerini idare ediyorlar.
İdare ediyorlar. Tecrübe kazanmış oluyorlar. Bir de çok muazzam bir kültür aktarması oluyordu. Mesela şimdiki bizden önceki neslin... Bizim cemiyetimizin sağlıksızlığının sebeplerinden bir tanesi bizden önceki neslin büyüklerini görmemiş. Benim babam iki dedesini de görmemiş. Hapte kalmışlar. Mesela bu sağlıklı bir şey değil. Bir insanın dedesini görmemesi sağlıklı bir insan değil. Ben annemin babasını hiç görmedim. Babamın babası 8 yaşındayken öldü. O zaman insanlar erken ölüyorlardı. Yani bu büyükleri görmek büyük bir kültür aktarmasına sebebiyet veriyor. Bu sağlıklı bir şeydir. Bunun olmaması sağlıksız bir şeydir. İşte baba babalar arasındaki o mesafenin bir sebebi de buydu. Yani dedeler, nineler büyütüyordu çocukları. Böyle bir sistem vardı.
Ben üzülerek söyleyeyim ki sözünüzü kestim ama bundan 50 yıl sonra hayatımızda ne yaşlılara ne çocuklara çok fazla yer kalmayacak. Onların her biri ayrı ayrı yerlerde yaşayacaklar. Çünkü zaman istiyorlar. Çocuk da zaman istiyor, yaşlı da zaman istiyor.
Evet.
Ama o üretme çağındaki kişinin annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun, bir yandan kendisinin, bir yandan evinin ihtiyaçlarını karşılamak için her zamankinden daha çok çalışması gerekecek.
Evet.
Böyle olunca işe gidip geleceksiniz, onların ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanacaksınız, hafta sonu bir şekilde bir araya geleceksiniz, gelebiliyorsanız ve bu normalleşecek.
Bunu Avrupa'da gördük. Avrupa bizim için bir aslında şeydir, bir çalışma sahasıdır. Yani bizden daha ileri bir cemiyet biliyorsunuz her cihetle.
10 sene sonrası.
Ama aynı zamanda da bizim için bir örnek. Şu anda Avrupa'da yaşlılar ve çocuklar bir yüktür. Yaşlılar keşke ölse diye beklenen varlıklardır. Ve o şekilde bir muamele görüyor. Ama servetleri olduğu için iyi kötü, servet biriktirdikleri için tahammül ediliyor. Çocuklar ise zarureten, mecburen olması gereken varlıklar. Yani devamı için cemiyetin veya köpekten, kediden daha sevimli bir canlı oyuncak olduğu için tutuluyor. Ama benim hayatımı kısıtlayamazsın. Benim yaşantımı kısıtlayamazsın. O zaman sizin dediğiniz gibi yaşlılar bir yere, çocuklar bir yere. Aynı Sparta örneğinde. Global sermayenin istediği de bu. İnsanlar gece gündüz çalışacaklar. Global sermayeye para aktaracaklar. Kendileri de bu arada zengin olacaklar. O parayı yiyemeden ölecekler ve onlar da aynı yaşlı statüsüne girecekler. Bu bir fasit daire, kısır döngü bu şekilde dönüp gidiyor.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.